Ayrım 9.
Bu çatışma sırasında sürüdeki hayvanlar dövüşçülerin çevresinde halka olurdu. Hasımlardan biri dövüşü kesti mi, ötekiler bu alçakça davranışından dolayı sürü adına onu cezalandırmak için peşine düşerlerdi. Türdeşlerinin acımasız boynuz darbeleriyle delik deşik olan hayvan yalnızlık içinde ölür, ertesi gün ya da birkaç gün sonra sırtmaçlar leşini bir köşede bulurdu. Impulsivo'nun arkadaşlarından üçü, hayvanlar dünyasının en kan dökücü ve en vahşi türlerinden birine mensup olmanın cezasını bu şekilde ölerek ödediler. Üçüncü yazın sonunda sonbahar rüzgarları gökten inen boğucu ateşi biraz dindirince Don Jose gözde Arap atı Neguera atladı ve mayoralarıyla birlikte uçsuz bucaksız malikanesinde dolaşmaya çıktı. Bu keşif gezisi Impulsivo ile türdeşlerini son dövüşlerine ve ölüme götürecek olan sahneye sürükleyecekti. Yetiştirdiği hayvanlar Fiesta Brava dünyasında öyle ün salmışlardı ki Don Jose önemli feryaların kendi hayvanları olmadan hiçbir şekilde yapılamayacağını kesinlikle biliyordu. Don Jose sürünün ta yanına sokularak hayvanları tek tek inceliyor, bunları Valencia, Sevilla ve Madrid'de San Isidro, Pampeluna'da San Fermin feryaları için seçiyordu. Yapılarını, ağırlıklarını, gösterişlerini ve karakterlerini göz önünde tutarak elden geldiğince uyumlu kümeler oluşturuyordu. Yeni neslin en güzel hayvanlarını, feryaların en önemlisi olan Madrid'deki San Isidro yortusuna ayırdı. Listenin başına Impulsivo'nun numarası olan 25 sayısını yazdı. Kasım ayında her feryanın grubu ayrı ayrı ağıllara alındı. Boğaların alanı birden daralmış, bir hektara inivermişti. Buna karşılık besinleri 3-4 kat artmıştı. Gerçekten yaşamlarının son 6 ayında boğalar büyük bir titizlikle beslenip bakılacaklardı. Her sabah sırtmaçlar yem teknelerini 10 kilo katışık besin, ayrıca balya balya ot ve saman dolduruyorlardı. Bu zorunlu rejim sayesinde Impulsivo ve öteki boğalar 120 kilo aldılar. Özellikle proteinlerden meydana gelen yapay yemler kış mevsiminin sonuna doğru karbonhidrattan yana zenginleştirilir, böylece hayvanların ölüm gününde görkemli bir görünüme sahip olmaları sağlanırdı. Hayvanların bu zorunlu besiye çekilmesi kadar kötü bir uygulama daha bulunamaz. Yalnız Don Jose Benitez'i Cubero'nun ürettiklerini kapsamayan bu durum, Fiesta Brava'nın tadını kaçıran büyük kusurlardan biridir. Çok genç hayvanları aşırı derecede ağırlaştırması nedeniyle İspanya arenalarının sık sık sahne olduğu içler acısı görünümlere yol açmaktadır. Çok tez, şişmanlamaları sonucu görkemli bir görünüşe sahip olan hayvanlar, pikadorlarla karşılaşır karşılaşmaz yuvarlanmakta, matadorun muletasına saldırırken sendelemekte ve çabuk yorulduklarından ikide bir durup soluk almaktadırlar. Bu kötü uygulama, korrida kurallarındaki son gelişmelerden kısmen de olsa sorumludur. Geçen yüzyılın sonuna dek İspanyol arenaların boğaları 6-7 yaşlarında ve 600 kiloyu aşkın canavarlardı. Boyları ve ileri yaşın kazandırdığı olağanüstü zeka onları öyle tehlikeli hayvanlar haline sokuyordu ki bazen dövüş olanaksız oluyordu. Bu nedenle 20. yüzyılın başında Corrida'ya egemen olan Matador Guerrita boğaların yaşlarının 5'e ve kilolarının 500'e indirilmesini istedi. Öte yandan yetiştiriciler yaşın 4'e, kilonun da 400'e indirilmesi üzerinde ısrar ediyorlardı. Hasımlarının yaş ve kilolarının düşürülmesi için can atan matadorların da desteğiyle amaçlarına vardılar. İç savaş ve bunu izleyen yoksulluk yılları sürüleri öylesine kırdı ki yasa koyucular sonunda 3 yaşındaki hayvanların da arenaya gönderilmelerini kabul ettiler. Ancak 1950'de bu durumun hızlı bir düşüşe yol açtığını görerek daha sıkı kurallara dönme gereğini duydular. Bundan böyle sadece 4 yaşında ve 466 kiloluk hayvanlar plazalara gönderilebilecekti. Ama kurallar ne kadar sıkı olursa olsun önemli olan şey bu kuralların nasıl uygulandığıdır. Bu düzenlemenin fazlasıyla karmaşık olması nedeniyle Fiesta Brava dünyasında yasaya karşı sayısız ihlaller düşünüleceği doğaldı. Bir boğanın gerçek yaşı yalnız ve yalnız dişlerinin titizce incelenmesinden anlaşılabildiğinden hayvanın arenaya kabul edilmesinin de tek ölçüt ağırlığı olmaktadır. Ağırlık, bilgince hazırlanmış kantarlar, hayvanın tartılmadan önce su içmesini sağlamak için günlerce susuz bırakma, korrida sahtekarlarının düş gücüne dağlar mı dayanır? Ama bunlardan da daha ciddi olanı yetiştiricilerin göz göre göre yaptıkları aldatmadır. Yaşla ağırlık arasındaki uyumu yapay şekilde sağlamakla korridanın tadını kaçırmaktadırlar. Uzun ve renkli tarihinde Fiesta Brava'ya indirilen ağır darbelerin en yenisi budur. Aynı zamanda da en çaresizidir. Çünkü İspanya'nın en eski ve soylu kurumunu, Ganarida Brava'yı, dövüş boğaları üretimini tehdit etmektedir. Bu kurumun merkezi eski Madrid'e inen dar ve kalabalık Las Huertas sokağında 22 numaradadır. Bina öyle salaştır ki Fransa'nın en yoksul banyolarının en yoksul işçi sendikası bile böyle bir yere yerleşmeyi kabul etmez. Basit bir mesleksel dernek adı altında kurulmuş olmakla beraber burası sayısı kişilerin kabul edildiği dünyanın en dışa kapalı kulübünün merkezidir. Grupo de Criadores de Toros de Lidia'nın dövüş boğaları yetiştiricileri grubunun 268 üyesinin toplantılarının tümü hemen hemen Belçika toprakları kadar geniştir. Bunların sahip olduğu hayvan sayısı ise Yunanistan'daki hayvan sayısından fazladır. Bu adamların sürekliliğini ve geçmişini garantilediği bir hayvanlar hanedanından ayrılmamış hiçbir boğa arenalarda dövüşemez. Antik çağın bakir alanlarını dolduran vahşi ırkın değerli kanının mütevidi olan bu kişiler Fiesta Brava'nın yüce sahipleridir. Gerçek birer kalıtım bilgini olarak görevleri, türün en değerli özelliklerini yüzyıllar boyu sürdürmek ve arenalarda yaşamıyla kumar oynamayı kabul edenlere boğaların en yetkin örneklerini sunmaktır. Böylesine bir serüvenin sürdürülebilmesi için İspanyol malikanelerinin uçsuz bucaksız toprakları ve bitmez tükenmez hayvan depoları gereklidir. Aşırı karmaşık olması nedeniyle bunca rastlantısal sonuçlara varan bir girişim daha yoktur. Yetiştiricilerin listesinde 268 ad vardır. Ama bunlardan sadece 20'sini halk tanır ve ancak 10 tanesi tıpkı büyük bir matador kadar halkı kendine çekebilir. Eduardo Miero, Benitez Cubero, Pablo Romero, Urquijo ve birkaç yetiştirici daha var ki onların doğaları için karşılaşmada Muleta'nın bir numaralı aslarından biri olmasa bile halk gene de arenaları doldurur. Avrupa'nın en soylu kişilerinden olan Pino Hermoso Dükü ya da Corte Conti gibi yetiştiricilerin serveti Conquistador'un yaşamından kalmadır. Bunların yanında servetleri daha az eski ve daha mütevazi kökenden gelme olanlar da vardır. Ancak gerek bunlar, gerek ötekileri insanın varlığına inanamadığı aynı toplumsal aristokrasiye mensuptur. Avrupa'nın kalan kısmını da istila etmekte olan eşitlik selinin gittikçe daha ciddi bir şekilde tehdit ettiği bir ülkede, feodal adalar diyebileceğimiz bu büyük çiftlikler, yaklaşık yarım yüzyıldan beri İspanya'yı sarsmakta olan olaylar içinde inanılmaz bir şekilde güçlerinden hiçbir şey yitirmeden varlıklarını korumuşlardır. İç savaşın patlamasından çok önce, yani Corrida'nın sadece ufak bir azınlığın katılabildiği bir gösteri olduğu zamanlarda bile bunca geniş toprakların çok az kişinin elinde bulunması şiddetle ve düşmanca eleştiriliyordu. Kargaşalıklarla geçen Cumhuriyet yıllarında bu saldırılar öylesine şiddetlendi ki, rejim Corrida'ları yasaklayıp büyük malikaneleri parçamak suretiyle tarımsal reforma gitmeyi bile düşündü. Franco'nun başa geçmesiyle tarım reformu hayaleti de kesin biçimde uzaklaştırıldı ve yeni düzen en sağlam desteği olan büyük toprak sahiplerinin malikanelerinin bölünmezliğini korudu. Bununla beraber İspanyol tarımının acıklı durumu ve 100 yıllık yetersizliği karşısında Franco hükümeti bazı reformları kabul etmek zorunda kaldı. En önemlisi tarıma elverişli toprakların %60'ının ekilmesini zorunlu kılmasıdır. Bu reformun uygulanması bir olayın yardımıyla gerçekleşti. Manuleta'nın ölümünü izleyen günlerde Fiesta Brava öyle bir düşüş gösterdi ki dövüş boğalarının satışı yarı yarıya azaldı. Bu bunalım yetiştiricileri topraklarının bir kısmını ekmek zorunda bıraktı. Daha son zamanlara dek vahşi sürülerin doldurduğu ıssız sonsuzluklarda göz alabildiğine tahıl ya da pamuk tarlaları, yemyeşil bostanlar ve meyve ağaçları görülmeye başlandı. Makineleşmenin, geniş çapta sulama işlerinin, inanılmaz bir artış gösteren tüketimin ve turist akının yardımıyla bu tarımsal gelişme geleneksel hayvancılıkta köklü değişikliklere yol açtı. Malikanelerin en kıraç düzlüklerine atılan sürüler azaldı ve bu akıma pek az yetiştirici karşı çıktı. Bu öyle genel ve karşı gelinmez bir gidişti ki boğa yetiştiriciliğinin bu ve bunun sonucu olarak Corrida'nın sonunun yaklaştığı bile söylenmeye başlanmıştı. Ne var ki bu felaket habercileri yanılıyorlardı. El Cordobes'in ortaya çıkması ve ülkeye milyonlarca turistin akın etmesi Fiesta Brava'ya yepyeni ve görülmemiş bir soluk kazandırdı. 1948'de Manuelita'nın ölümünden sonra yılda 300 Corrida'ya düşmüşken bu sayı 15 yıl sonra 1200'e çıktı ve boğa isteklileri görülmemiş bir şekilde yükseldi. Domuz üretimi ve pamuk ekimiyle asıl uğraşlarından uzaklaşan yetiştiriciler için yeni bir altın çağı başlamıştı. Ama olan olmuştu. Ekili topraklar eski sahipleri olan vahşi boğalara tekrar verilemezlerdi. Yeni kuşaklar atalarını çelikten kaslarla sahip çıkan uçsuz bucaksız toprakları asla tanıyamayacaklardı. İktisadi gelişim onlara daha dar ufuklar bırakıyordu. Sürülerin niteliğinde elbette ki bir düşüş olacaktı. Ama yetiştiriciler bunu artık pek önemsemiyorlardı. Yapay besinlerin yarattığı mucizeler sayesinde 5 kat daha az topraklarda ve 2 kat daha az bir zaman içinde kurallara uygun ağırlıkta hayvanlar yetiştirebileceklerini anlamışlardı. Kısa sürede tüm yetiştiriciler bu yolu benimsediler. Refahlarının bu uyanışını bir zamanlar serseri saydıkları ve yoksulluk yıllarında alabildiğine baltaladıkları Palma del Rio'lu zavallı bir yetime borçlu olmaları, Fiesta tarihini bu yeni sayfasında görülen talihin tek cilvesi değildir. La Suerta sokağındaki kulübün 268 üyesinin bu 20 Mayıs 1964 günü akşamüstü duydukları kıvanç da alabildiğine garipti. Endülüs'teki malikanesi Los Oileos'taki salonda ailesi arasında baş köşede oturan Don Jose'yi Benitez Cubero, otlaklarında doğmuş olan Impulsivo'nun görkemli silüetini öteki 20 milyon İspanyol gibi televizyonda görmüştü. Don Jose, malikanesinden sadece 20 kilometre ötede doğmuş olan bir boğasına belki de büyük salonundaki ünlü atalarının saman doldurulmuş kafalarının yanında yer almak onurunu verecek olan Matador'la hiç karşılaşmamıştı. Madrid'deki bu ilk gösteri için El Cordobes'in kendi yetiştirdiği hayvanları seçmesini bir kutsama sayıyordu. Altı boğanın satışı geçen yıl Fiesta Brava'nın iş adamlarının Endülüs'teki geleneksel randevu yeri olan Sevilla Katedrali'nin yakınında Los Colores kahvehanesinde yapılmıştı. Uzun ve sabırlı bir pazarlıktan sonra Don Jose, Madrid arenalarının temsilcilerinden hayvanları için o güne dek aldığı en yüksek parayı elde etmişti. Her hayvanı 420 bin pesetaya satmıştı. Bu tutar, bu boğaları yetiştiren işçilere ödenen bir yıllık ücretin iki katıydı. Corrida'dan 8 gün önce bir kamyon Finca'ya girmişti. Kapılarında yazılı olan Porita adı çok ünlüydü. Kamyon taşıdığı yük nedeniyle geçtiği köy ve kasabalarda büyük bir ilgi uyandırırdı. Sağlam bir şekilde yapılmış sandıkların içinde arenalara dövüş boğaları taşımaktaydı. Hayvanlar, Sadık Mayoral Galindo'nun eşliğinde Madrid'e doğru yola çıktılar. Bu son yolculuğun ilk kilometreleri bir zamanlar özgür ve başıboş dolaştıkları vadilerden geçti. Uzun ve çok eziyetli bir yolculuk oldu. Karanlık kafeslere hapsedilmiş, sıcak ve korkudan kanter içinde kalmış, üstelik su hevesinden yoksun olan hayvanlar ağırlıklarından yaklaşık 40 kilo ve güçlerinden de epey yitirdiler. İlk durak Madrid'in banliyösünde Batan denen park oldu. Orada San Isidro Feriası için getirilen öteki boğalar gibi Don Jose'nin hayvanları da 6 gün halkın ziyaretine ve heyecanlı tartışmalarına konu oldu. Bu dinlenme ve Mayoral'in titiz bakımı sayesinde boğalar yitirdikleri kiloları ve güçlerini yeniden elde ettiler. Corrida'nın normal kurallarını kendi çıkarlarına uydurmak isteyenlerin son dakikada çok tehlikeli görülen bir boğayı çekip yerine başka bir hayvan getirmek, boynuzları törpülemek, besinle ilaç katıp hayvanı miskinleştirmek gibi yollara sapmaları her zaman olasıdır. Corrida gösterisine büyük zararlar getirebileceği için bunları engelleyici yasalar konmuş olmakla beraber yetiştiriciler saygınlıklarını düşürücü bu gibi davranışlara o kadar korkarlar ki yasaları yeterli güvence saymayıp hayvanları arenanın kumlarına dek sıkı göz hapsinde tutsun diye bakıcılarını gönderirler. Corrida'dan bir gün önce akşamın altısında gösterinin başkasını ve iki veteriner hayvanlarını muayene etti. Sonra boğa Impulsivo'yu ve yazgısını paylaşan beş arkadaşını sonsuzluğa yapacakları yolculuklarının son durağı olan Plaza de Toros'a götürdüler. 26 bin seyirci soluğunu tutmuş, görkemli hayvan arenanın ortasında bir yayanın kendisine yaklaştığını kısa yaşamında ilk kez tanık olacak. İki asmın görünümü arasındaki belirgin dengesizlik öylesine büyüktür ki bu ilk karşılaşma her zaman için acıklı bir an olmuştur. Yarım tonluk yatay bir vahşi güç ve karşısında en az 7 kez hafif dikey bir çizgi. Protokole göre hayvanı dövüşe rağbet eden torero, Matador'un en güvendiği bandereyorosudur. Paco Ruiz bu görevi hiçbir özel sıkıntı duymadan yüzlerce kez yapmış bir insandır. Bu görev hayvanın iyice açılmış muletaya doğru çekilmesinden başka bir şey değildir. Ama o akşam ayağının altındaki balçıklı bataklık nedeniyle bandereyero ürkmüş görünmektedir. Bir saniyelik duraksama ya da hatalı bir adım yere kapaklanmakla sonuçlanabilir. Paco, Tanrı'dan gelen bu haksızlığı ve insanı İsa peygamber gibi suların üstünde yürüyerek boğaya doğru gitmek zorunda bırakan Matador'un çılgınlığını lanetliyor. Oysa bir bandereyero sınavı kısa sürer. Ruiz, Barlederos'un gerisinden alana çıkacağı anda El Cordobes kulağına muletayı 2-3 kez savur yeter ve hemen çekil diyor. Hey es todo mio, bugün hayvan tamamıyla benim. Paco Ruiz duruyor ve Impulsivo'nun vahşi gözleri tenine batıyormuş gibi ürperiyor. Muleta'yı iyice yayarak sol kolunu açıyor ve hayvanı çağırıyor. Impulsivo yerden çamurları püskürte püskürte yerinden fırlıyor ve eğik başı kumaşın önünde kayboluyor. Topaç gibi dönüp yeniden saldırıyor ve bu kez Muleta'yı boynuzlarıyla Banderiero'nun elinden çekip alıyor. Arenanın basamaklarını dolduran kalabalıktan vahşi bir haykırış yükselirken bütün torero'lar Burledero'nun ortasından fırlayıp savunmasız kalan arkadaşlarının yardımına koşuyorlar. Çenesini tahta perdenin üstüne dayamış olan El Cordobes gözlerini hasmından ayırmamaktadır. Hasmını tartmıştır. Böylesine bir hayvanın karşısına çıkan matador için korrida ya ameliyat masasında biter ya da halkın omuzlarında. İlk saldırılarından belli. Olağanüstü güçte ve yiğitlikte bir hayvan. Ama aynı oranda tehlikeli. Matador'un keskin ve bilgin gözü yavaş olmayan bir filmdeymiş gibi fark etmiştir bunu. Vurucu olan sol boynuzdur. Vuruyor. Sonra burgumsu bir hareketle hemen yükseliveriyor. Solun güçlü olması nedeniyle dövüş daha çetin olacak. Zira Corrida'nın en güzel figürlerinden biri hayvanın sol boynuzunun Matador'un çok yakınından neredeyse değerek geçmesidir. Matador, Impulsivo'nun bu kusuruna ya 15 dakika yıkaman olacak ya da kurban gidecektir. Matador'un avucuna tükürmesi ve ellerini ovuşturması görünüşte basit bir harekettir ama o anda ağzında tükürük bulması büyük bir korkusuzluğun belirtisidir. Bu nedenle televizyon kamerası bu görüntüyü uzun uzun veriyor. Sonra günün kahramanının boğaya doğru gidişini izliyor. Arena yeniden derin bir sessizliğe gömülüyor. El Cordobes hayvanın saldırılarına kumaşın kıvrımlarını değil de bedenini sunmak istiyormuşçasına Muleta'yı kollarının arasına kıstırmış. Hayvanı doğrudan doğruya Guerencia'sında, arenanın tam ortasında yani her türlü yardımdan uzak bir noktada kıskırtmak kadar tehlikeli bir meydan okuma düşünülemez. Aficionado'lar bilirler. Bu davranış 26 bin seyirciyi ve televizyonların önünde toplanan 20 milyon İspanyol'un kalbini bir anda kazanmanın en emin yoludur. Matador, vahşi hayvana 5 metre yaklaşıp duruyor, kollarını açıp Muleta'yı bırakıyor. İki eliyle ucundan tutup tüm genişliğiyle önüne geliyor. Çamurlu pistte kırmızı bir çiçek açmış ve Matador'u sarı vermiş sanki. Sonra hemen yürüyüşüne devam ediyor. İki hasmın arasında bir boğa boyu kadar uzaklık var şimdi. O anda El Cordobes kumaşı öne doğru savuruyor ve boğuk boğuk haykırıyor. Bu figür bir saniye bile sürmez. Ama 2000 yıl önce Golgota yolunda geçen bir sahneyi anımsatan simgesel ve güzel bir adı vardır. İsa peygamberin yüzünü mendille silen Veronica'nın hareketleriyle Matador'un Muleta'yı boğaya sunan davranışı arasında bir benzerlik görülüp bu Corrido figürüne Veronica adı verilmiştir. Veronica, İsa peygamberi çarmıha germek üzere Golgota dağına götürülürken başına bir de dikenden taç geçirmişlerdi. Peygamberin yüzü bu dikenlerin açtığı yaralardan akan kan ve yorgunluktan ter içindeymiş. Sırtındaki ağır haçtan ötürü defalarca yere düşmüş. Söylenenlere göre Veronica adlı bir kadın onu bu halde görünce koşup yanına gitmiş. Beyaz bir bezle yüzünü silmiş ve İsa peygamberin tasviri o mendile çıkmış. Matador hayvana doğru dönüyor. Onu ikinci, üçüncü Veronica'ya sürüklüyor. İlk anın şaşkınlığından sonra seyirciler geçişlerin ritmine uyan çılgın oleler yağdırmaya başlıyorlar. Bu olağanüstü bale bir an durup da hasımlar birbirlerinden uzaklaşınca kalpleri hoşnutlukla kabaran seyirciler çılgınca alkışlamaya koyuluyorlar. Matador bundan sonra öylesine gözü bek saldırılara geçiyor. İnsan bir bütün haline gelmiş gibi iç içe görünüyorlar. Bu şeytansı burgaçlarla serseme dönen Impulsivo bazen dövüşü kesiyor ama sabırsız bir hareket ya da bir çığlık onu yeniden Muleta'ya çekiyor. Kendisini çekileştirenlerin Toromaşi'nin maskarası diye andığı Matador bir bilek darbesiyle Muleta'yı kah tepesinden aşırarak kah dansçılara yaraşır bir çeviklikle bedenini dolayarak kah Muleta'yı arkasından tutarak akılları durduran cesaretini ve sanatının büyüklüğünü kuşku bırakmayacak bir biçimde kanıtlıyor. Bu çılgının yarattığı şahane görünümler karşısında halk yağmuru, çamuru, sinir bozucu bekleyişi her şeyi unutmuştur. Birazdan çıkıyormuşçasına yükselen oleler, vecde gelmiş bir halkın hala düşmanca humurtular çıkaran göğe doğru perde perde yükselen umutsuz yakarılarıdır sanki. Birkaç dakika sonra ziller Corrida'nın ikinci evresi olan Picadorların arenaya girişini ilan ediyor. Bu işaret üzerine boğayı aldığı yerde çamurların içinde bırakan Matador çılgın alkışlarla çın çık öteye arenaların ağır ve keyifli adımlarla kat ediyor. Saçları alnında darmadağın dökülmüş, sırmalı tütün renkli giysileri çamur ve ter içinde Muletasını umursamazlıkla peşinden sürüye sürüye vuruyor. Burledi arasının gerisine geçer geçmez Paco Ruiz'e bir şeyler söylüyor. Uyarı önemli. Zira buna kulak asmayan büyük matadorlardan biri bu aldırmazlığını yaşamıyla ödemiştir. Cuidado Paco, este cabron no ve de la izquierda. Dikkat Paco, bu piçin sol gözü görmüyor. 4. Palma del Rio'nun dehşet günleri. Palma del Rio'nun son savunmacıları usulca kaçmışlardı. Ayın mavim trak aydınlığının altında ıssız ve sessiz kasaba Salvador Dali'nin bir gerçek üstü tablosunun görünümünü andırıyordu. Işık ve gölgelerin içinde pancurları kapalı evler bu ıssızlıkta içinde canlılık izi bulunmayan kutularmış gibi görünüyordu. Başka birçok İspanyol kenti gibi yazgısına terk edilen Palma, bu 1926 yılının Ağustos'unun bu gecesinde yeni istilacıların gelişini bekliyordu. Kasabanın 12 bin nüfusundan şafağa kadar ancak birkaç yüz kişi kalacaktı. Tüm Anka sokağında bir tek gürültülü sessizliği bozuyordu. Bu, inleyen bir İspanyol kadının bir flamenco şarkısı kadar boğuk ve sonu gelmez sızlanmalarıydı. Tehdit dolu yalnızlıktan korumak istercesine beş çocuğuna var gücüyle sarılan Angela Benitez ağlıyordu. Düşman işgalini, göç etmenin belirsizliklerini yeğe tutarak evinde kalmıştı. Anna Horilio ve öteki komşu kadınlar işine birkaç pılı pırtı ile biraz ekmek koydukları heybelerini sırtlarına vurup yola çıkmışlardı. O saatte Guadalquivir üzerindeki Roma köprüsünü aşarak hala Cumhuriyetçi askerlerin elinde bulunan Morena Sıra dağlarına doğru kaçmaktaydılar. Palma'nın yoksullarından oluşan ve gecenin karanlığına gömülmüş bulunan bu sessiz ve ağırbaşlı kalabalık, o lanetli yazda İspanyollarında sık sık rastlanan bir görünümdü. Bebeleri kucaklarında taşıyan kadınlar, eteklerine yapışan bir alay çocuğu da beraberlerinde sürüklüyorlardı. Hep gerilerde kalan, iki büklüm olmuş ihtiyarlar titrek adımlarla ilerliyorlardı. İnsanlardan oluşan birer üzüm salkımını andıran eşek koşulu arabalar, göçmen kalabalığının içinde yalayalpaya yol bulmaya çalışıyordu. Birkaç ayrıcalıklı bisikletle gidiyor ya da döşek, masa, domuz, birkaç piliç gibi en değerli eşyalarını doldurdukları kanlıları sürüyorlardı. Bir otomobilin acık klaksonu gecenin sessizliğini deldi. Köprüdeki kaçak kafilesi ona yol vermek için iki yana kaçıştılar. Kara silüet karanlıkta kaybolunca kalabalıkta boğuk bir homurtu yükseldi. Pepe Martinez'in siyah pakardını tanımışlardı. İçine kurulmuş giden kişi ise ihtilalci genç önderleriydi. Juan de España, 39 gün önce yazgısını eline aldığı kenti terk etmiş kaçıyordu. Arabanın peşinden bakan Benitez'lerin komşusu Anna Horilio, kahramanlar bile Palma'yı yazgısıyla baş başa bırakıyorlar diye düşündü. Zavallı kadıncağızı o içler acısı korteje katılmaya razı etmek güç olmamıştı. Kömürcünün Madrid radyosundan duyup aktardığı haberler, Frankocular tarafından ele geçirilen kentlerde anarşist işçilerin ailelerini ne gibi felaketlerin beklediğini anlatmaya yeterdi. Kendileri gibi zavallı yoksul bir ailenin kaçmak zorunda kalması içler acısı bir şeydi ama Frankocular Palma'ya ayak bastılar mı yaşamlarının bir köpeğininkinden bile değerli sayılmayacağını anlatabiliyordu. Tam saat 11'de kocası Juan tüfek omuzda ve telaş içinde oturdukları karanlık odaya girmişti. Anna demişti, alayımız düşüyor, çocukları alıp yola çıkmalısın. Deri ceketini kapmış ve koşa koşa uzaklaşmıştı. Anna 3 çocuğunu giydirmişti. En büyüğü 10 yaşında. En küçüğü Juan ise mini komşuları Manuel Benitez'den ancak birkaç ay büyüktü. Kadıncağız heybesine olup olacağı birkaç parça çamaşır ve birazcık ekmek koyup Guadalquivir'e doğru yola çıkmıştı. Ve şimdi tüm Palma kaçıyor gibi geliyordu ona. Bütün gece ırmak boyunca yürüdük diye anlatıyor. Yolun iki yanında bir yığın insan ölüler gibi üst üste yığılmış uyuyordu. Juancığımı kollarımda taşıyordum. Bir çuval zeytin kadar ağır geliyordu bana. Öteki çocuklarım Anita ve Jose ilerleyebilmek için eteklerime yapışıyorlardı. Zaman zaman öylesine yorgun düşüyorlardı ki çelimsiz parmakları gevşeyiveriyordu ve ben kalabalığın akıntısına ters yüz gidip onları aramak zorunda kalıyordum. Juan'ı taşıyamaz hale gelince kızımın kucağına veriyordum. O cesaretle alıp kilometrelerce taşıyordu.